Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de bir mülakatı paylaşacağız. İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi ile Teslimiyet Mıknatıs Gibi Çekilmektir başlıklı yapılan mülakatın 3. bölümünü aktaracağız. Ekim Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısında yer alıyor. Bu mülakat, değerli dinleyenler, mülakatı gerçekleştiren Selman Tan. Hocam, Musa Efendi Hazretleri ile birlikte olduğunuz demlerden anlatacaklarınız vardır mutlaka. Musa Efendimizle ilgili de önemli bir hadise arz edeyim. Burası faaliyete geçmezden evvel Musa Efendimiz Hazretleri Muğla'ya teşriflerinde sohbetler ormanlarda yapılırdı. Yine bir sohbeti ormanda hazırladık. Kardeşlere tembihte bulundum. Üstadımız teşrif ettiklerinde kimse görünmesin, ormana dağılalım dedim. Arabalarınızı da gizleyin dedim. Biz kendisini Aydın tarafından karşıladık. Baktım çehresi gamlı, kederli, biraz mamum. Sohbet edeceğimiz yeri iyi hazırlamıştım. Baktım oraya gelmesiyle birlikte neşe değişti. Burası Mina'ya dönmüş buyurdular. Kimse yok, ikimiziz buyurdular ki, İlhan Efendi, ilk intisap ettiğim yıllarda tarikattan bir şey anlamadım. Ne zamanki üstadımın bir teveccühüne mazhar oldum, gözümde alem değişti. Her şeye bakışım, anlayışım değişti. Görmediğim birçok şeyi görüyor, anlamadığım şeyleri anlıyordum. Bunu fakir fırsat belledim ve efendim, mazhar olduğunuz bu teveccühe inşallah bu fakir de mazhar olurum dedim. Baş başa olmamıza rağmen yavaşça eğilerek kulağıma ama İlhan Efendi, teslimiyet gerekli buyurdular. O zamandan itibaren teslimiyet nedir diye düşündüm, araştırdım. Nihayet teslimiyetle ilgili geldiğim nokta şu oldu. Eğer teslimiyet akılla, ihtiyari olarak olursa olmuyor, gayri ihtiyari olacak, gayri iradi olacak. Ne gibi? Mıknatısın cazibesine kapılan toplu iğneler gibi olacak. Mıknatıs nereye çekilirse toplu iğneler de oraya gider. Teslimiyet işte bu. Teslimiyet gayri ihtiyari, gayri iradi olarak muhabbetle bereketin, o huzurun, o cazibenin feyzine kapılıp gitmektir. Mesela Şah-ı Nakşibend Efendimiz'in büyük halifelerinden Muhammed Parisa Hazretleri vardır. Parisa bekçi demektir. Muhtemelen bu bekçilik ünvanını mahalleli vermiştir. Çünkü Muhammed Parisa Hazretleri lazım olunursam beni aramasınlar diye cümle kapısının dışında her an hazır vaziyette hizmet için beklermiş. Esnaf sabahleyin işlerine giderlerken onu orada görürler, akşam eve dönerlerken de onu orada görürler. Peki nedir onu orada tutan kuvvet? İşte bu teslimiyettir. Bunu yakaladığınız zaman o neticeye ulaşmak mümkün olur. Fena fil mürşit dedikleri hadise tahakkuk ediyor. Bu dönemde evliya menkıbeleri okumaktan, dinlemekten çok hoşlanılırmış. Artık Salik'in memleketi üstadının oturduğu yerdir. Cenab-ı Hak Zeytin'den bahsederken onun ne şarki ne de garbi olduğunu, güneşin doğuşundan batışına kadar güneşi aldığından bahseder. Öyle olan zeytinin hem zeytini hem zeytinyağı halis ve muhlis olur. Dervişlerin rabıtaları da zeytin ağacı gibi olursa mükemmel olur. Vakit vakit değil de devamlı olursa muteberdir. Konya'dayken arabacı Mustafa Efendi diye bir dostumuz vardı. Bana bir gün, "Hocam, rüyasında her gün mürşidini görmeyen kişi derviş olur mu?" diye sordu. Bundan önce fenafil ihvan, yani kardeşlik hukuku geliyor. Sami Efendimiz Hazretleri'nin kerimesini istedikleri zaman ihvanıyla istişare etmişler. O zaman akrabaları demişler ki, "Görüyor musunuz? Dervişleriyle istişare ediyor, bize danışmıyor." Buyurmuşlar ki, "Bizim asıl akrabamız, ihvanımızdır." Bir daha söyleyelim, din kardeşliği kan kardeşliğinden çok, çok, çok üstündür. Fena fişşeyh makamından sonra ise fena fir resul hali tecelli ediyor. Bu dönemde ise hadis okumaktan çok zevk alınır, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemle oturulur, kalkılır, başka yerde duramayıp Medine'ye gitmek arzu edilirmiş. Ondan sonra da fena fillah, baka billah tecelli eder, işte o zaman tam ihsan makamı tecelli eder ve o dervişin vatanı bütün alemdir. Sami Efendimiz'e sormuşlar, sizin için en büyük tehlike nedir diye. Cevabı, bir an Allah'tan gafil olmaktır, oluyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, gözlerim uyur ama kalbim asla uyumaz buyururken, işte tam da bunu ifade etmektedirler. Esat Efendi Hazretleri'nin gazellerinde geçiyor. Fena fillah neşesidir şu ifadeler. Ne darım var benim, Esat ne de meyledi yarım var. Cemali yardan başka diğer bir intizarım yok. Avamın la ilahe illallah dediği zaman kelime-i tevhidden anladığı şudur. Allah'tan başka mabut yoktur. Eğer biraz mertebe alırsa havas deniyor onlara. Kelime-i tevhidden anlaşılan mahbub da maksut da ancak odur oluyor. Yani sevilen de istenilen de ancak ve ancak odur. Üçüncü mertebeye gelince ise kelime-i tevhidden anlaşılan, ondan başka hiçbir mevcut yoktur anlayışı olur. Bütün alem Cenab-ı Hakk'ın eseridir. O kişi Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir şey görmez. Bütün bunlardan sonra ise baka billah mertebesi tahakkuk ediyor. Kulun Allah-u Teala'dan razı olması ve Allah-u Teala'nın da o kulundan razı olması keyfiyeti gerçekleşiyor. Tasavvuftaki şatiyatlarla ilgili düşünceniz nedir hocam? Evliyaullah'ın kümmelini, kamilleri onlara pek itibar etmezler. En büyük keramet istikamettir. Ama keramet haktır. Nasıl ki peygamberlerden mucizeler zuhur eder, Evliyaullah'ta da keramet vardır. Şeyhul Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri'nin Fütuhat-ı Mekkiye adlı bir eseri vardır. Onda bir bölüm var. Diyor ki, Peygamberimizin kurduğu devletten ve Hulefai Raşid'den sonra en muhkem devlet Osmanlı'dır. Bunu söylediği vakit Osmanlı Devleti diye bir şey yok ortada. Muhyiddin Arabi Selçukiler zamanında yaşamıştır ve henüz Osmanlı Devleti kurulmamıştır. İşte bu bir keşif halidir. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle olur. Balıkesirli Tahsin Yatman abimiz anlatıyor. Bir gün Bursa'da Emir Sultan Camii'nin girişinde bir meczupla karşılaştım. Ver de versinler diyordu. Hoşuma gitti, elimi cebime attım, bir miktar para çıkarıp verdim. Fakat verdiğimin az olduğu kanaati oluşunca elimi tekrar cebime attım, bu sefer bereketlice çıkanı takdim ettim. Meczup, seni sevdim ben, gel buraya deyip, çıkar kalemi kağıdı, sana ismi azamı yazdırayım dedi. Ben de bir yere bağlıyım, üstadımın izni olmadan olmaz dedim. Meczup, ben Sami Efendi Hazretlerine sorarım deyip bir müddet gözlerini yumduktan sonra Sami Efendi şu anda bir yazıhanede muhasebe işiyle meşgul, sordum müsaade etmedi dedi. Sonra tekrar bana dur ben senin kalp gözünü açıvereyim dedi. Ben de üstadımız müsaade etmezse onu da istemem dedim. Sorayım dedi ve bir müddet sonra buna da izin vermedi dedi. Birkaç ay sonra Sami Efendi üstadımızı ziyaret ettiğim sırada kendisine Bursa'da yaşadığım hadiseyi hatırlattım. Sami Efendi, evet o zat evliyadan filan zattır. Vakti zamanı geldiğinde ismi azama da devam edersiniz. İnşallah kalp gözleriniz de açılır buyurdu. Salik de bazı şeyler vaktinden evvel zuhur ederse çok tehlikeli olur. Oyalanmadan yol almak gerekir. Efendim, anlattığınız haller farklı haller. Siz aynı zamanda bir hoca efendisiniz. Şer'i ölçüler içindeki tasavvuf, sizin anladığınız tasavvuf nedir? Farzlar bütün müminlere Cenab-ı Hakk'ın kesin emridir. Vacipler de öyledir. Sünnetler ihtiyaridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptıklarıdır. Kur'an ve din Resul-i Ekrem Efendimizin yaşayışıyla hayat bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emri hak vaki olduktan sonra vazifesini tamamlamış, vefat etmiştir. Bu din kıyamete kadar baki olduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi dini yaşamak nasıl mümkün olacaktır? İşte onun varisleri olan gerçek alimler ve evliyaullahla mümkün olacaktır. Onların yoluna da tasavvuf, tarikat deniyor. Aslında tasavvuf, sünneti yani dini gerçek manada yaşama yoludur. Titiz bir şekilde bu yaşama gerçekleşirken Kur'an ve sünnetten ayrılmak ne kelime, onları en ince şekilde anlamaya çalışmaktır. Şirke düşmeden, tevhidi anlayıştan ayrılmadan Rabbimizle gerçek anlamda bağ kurma sanatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden zinhar ayrılmamaktır. Onun sevdiklerini sevmek, onun uzak durduklarından uzak durmaktır. Hocam, teslimiyetten bahsediyorduk, buralara geldik. İşte bizim anladığımız teslimiyet Allah'a ve onun Resulüne gerçek anlamda teslimiyettir. Ashab-ı kiram efendilerimizin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam anlamıyla teslim olabildikleri için ashab-ı kiram olmuşlardır. Biraz önce bahsettiğim üzere muhabbet yukarıdan gelir ama onların sevmesi için de teslimiyet gerekir. Kalp, dil ve beyin bir olacak, istikamet üzere olacak. İslam'ı ihsan makamında yaşamak için kuvvetli bir imanla tam bir teslimiyetten sonra gerekli olan başka şeyler de vardır. Bunlardan birisi olan altyapı fevkalade önemlidir. Altyapıdan kastımızsa kabiliyettir. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Kabiliyetsiz de uğraşmak kubbe üzerinde ceviz durdurmaya benzer. Peki nedir kabiliyet? Birincisi nikahtır. Nikah yolundan gelecek. Allah-u Teala'nın emriyle, Peygamber Efendimizin kavliyle, İmam-ı Azam Efendimizin içtihadıyla, tarafeynin rızasıyla, en az iki şahidi adilin şehadetiyle, mihr tesmiyesiyle kıyılmış bir nikah yoluyla gelmelidir. Nikah kıymak kolay ama muhafazası zordur. Ciddiyet, vakar, dile sahip olmak ister. Necip Fazıl Üstad diyor ki, ben annemin babamın ilk evladıyım. O muhabbetli günlerde meydana geldim. Yani nikahın sıhhatli günlerine işaret ediyor. İkincisi helal rızıkla beslenmektir. Üçüncüsü mürşit terbiyesidir. Eğer altyapı yoksa bu üçüncü müdahale arzu edilen nispette verimli olmuyor. Altyapısı olmayan kişi gelir istifade edebildiği kadar eder ama zirvelere tırmanma meselesi nasip olmaz. Bir gün Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin dergahına Muhammed Paris'e geliyor. O gün eve Şah-ı Nakşibend çok neşeli dönüyor. Hanım anne, efendi bugün çok neşelisin, hayırdır diye sorunca Şah-ı Nakşibend Hazretleri, evet bugün ağzımıza bir şahin düştü diyor. Evliyaullah Hazretleri dergahına ilk gelen kişinin kabiliyetini görür. Bir mürşidi kamile bağlanmadan gerçek eğitimden geçilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gerçek alimler peygamberlerin varisleridirler. Gerçek alimler mürşidi kamiller, evliyayı kiram hazretidir. İşte onların marifetiyle dinin ruhu kıyamete kadar devam edip gidecektir. Nasibi olan alıyor, nasibi olan buluyor. Seyri suluk görmemiş bir ilim adamıyla, seyri suluk görmüş bir ilim adamı arasında yerlerle gökler arasındaki fark kadar fark vardır. Oturup kalkmasında, nezaketinde, konuşmasında, edep ve erkanında çok fark vardır. En önemlisi muamelatında çok fark vardır. Bir kaziyedir. Bu yolun ziru balası iki adımdır denir. Bu yolun tabanıyla tavanı iki adımdan ibarettir. Biri nefse kadem basmak, diğeri Subhan'a ermektir. Eğer nefsine söz geçirebilirsen, ikinci adım vuslattır. Nefis terbiyesi başka türlü mümkün değildir. Ancak mürşidi kamil eliyle olur. Kitabi bilgilerle olmaz. Nefs terbiyesi de çok zor bir hadise değil mi efendim? Kolay kolay nefsle başa çıkılmıyor. Nefs terbiyesi tabii çok zor bir hadisedir. Herkes beceremez. Sami Efendimiz Hazretlerinden hiç ben lafını duyan yoktur. Normal konuşmanızda ben demeniz bile bir benlik çağrıştırır. Enaniyet çok zor terbiye edilir. Meşayihten birisinin kapısı çalınmış. İçeriden min diye bir ses gelmiş. Araplar men ente yerine böyle söyleyiverirler. Kapıya gelen ene demiş. İçerideki ses bu kapıdan içerin girmedi demiş. Yani enaniyetini öldür, ondan sonra gel demek istiyorlar. Şeytanın iblis olması enaniyetinden, kibrindendir. Dikkat ederseniz, bütün büyüklerde yaptıkları ibadetlerden, hizmetlerden hiçbir bahis yoktur. Mesela Yunus Emre içliğe güzel bir örnek sergiler. Nice yüz bin günah ettim hu, Mevlam hu. Her biri bir dağa benzer hu, Mevlam hu. Peki ibadetlerin, zikrin, fikrin nerede? Onlardan bahis yok. Nefs terbiyesi akılla mümkün müdür hocam? Hazreti Mevlana, akıl bir yere kadar işe yarar da bir yerden sonra biter diyor. Kişinin mükellef olabilmesi için elbette şer-i şerif ölçüleri içerisinde akıl gereklidir. Ama teali ve terakkinin şartı bir çizgiye kadar akılla geldikten sonra aşk refrefine binmektir. İşte o aşk refrefi her dala konmaz. Aşk refrefine binebilmek için biraz önce bahsettiğimiz üzere önce iman, sonra muhabbet ve teslimiyet, sonra amel, sonra altyapı gereklidir. Nasip gereklidir. Hocam, sevenlerinize, kardeşlerinize, gençlere bırakmak istediğiniz bir mesaj var mı? Eğer akılları varsa derviş olsunlar. Gençlere tavsiyem de aynen bu. Kelime kemaline masruftur. Onun için ehil olmak kaydı şartıyla kamil bir mürşide intisap etmek fevkalade önemlidir. Sevmek, sevilmek oradadır. Huzur denizine dalmak oradadır. Derya gibi gönül sahibi olmak oradadır. Saflaşmak oradadır. İyilik oradadır. Melekleşmek oradadır. Hayat oradadır. İlim oradadır. Safa oradadır. Aşk oradadır. Feyiz oradadır. Mutluluk oradadır. Birinci cennet oradadır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Rabbinin makamından korkanlar ve onu sevenler için İki tane cennet vardır. İşte bu iki cennetten ilki bu dünyadadır. İkincisi ise ahirettedir. Peki bu dünyada cennet nasıl olur? Onu da sadıklarla beraber olanlara, sıdık içinde yaşayanlara, aşk refrefine binenlere sor. Ehli dünyanın dünya nimetlerinden aldığı zevk, o muhabbet ehlinin aldığı zevkin yanında bir hiçtir. Şeyh Galip diyor ki, aşık da keder neyler, gam halkı canındır. Koyma kadehi elden, söz piri muğanındır. Burada kadehten maksat elbette muhabbetullah'tır. Rabbi Zülcelal Hazretleri hepimizi aşk ehli eylesin. İmanla son nefesimizi verip ahirette büyüklere komşu eylesin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yolumuzun düsturlarından birisi olan halk içinde olacaksınız ama hakla beraber olacaksınız. Müessir duruma gelmek için bir an evvel seyri suluk ikmal edilmelidir. Eğer öyle bir duruma gelirseniz, bir yerde oturup geçenlere nazar etseniz bile sizin bakışlarınızdan faydalanırlar. Siz nazargâh-ı ilahi olursanız sizdeki tecelli etrafa akseder ve siz ayna vazifesi görürsünüz. Sizinle karşı karşıya gelen insanlar sizden istifade etmeye başlarlar. İnsan yetiştirmek çok önemli bir hadisedir. İnsan yetiştirmek gerçek anlamıyla Evliyaullah Hazretinin eliyle olur. Evliyaullah Hazretleri bazen evlatlarının içinden bir kişinin yetişmesi için yıllarca beklerler. Bu da Allahu Teala'nın takdir edeceği bir nasip meselesidir. Hocam, Said-i Nursi için tarikat ehli olmayan mutasavvıftır değerlendirmeleri oluyor. Bu konuda sizin malumatınız nedir? Isparta İmam Hatip Okulu'nda okurken Said-i Nursi Hazretleri Isparta'da ikamete mecburdu. Cuma namazına Ulu Cami'ye gelirdi. Biz de o zaman iç ezanlar okurduk. Son cemaat mahallinde dururdu. Fakir onun namaza duruşunu seyrettikten sonra namaza dururdum. Tekbir alırken kendisini öyle bir kurardı ki, tekbir aldıktan sonra ellerini bağlayıp yumulduğu zaman gitmiştir. Bir gün bir teneffüste okulun bahçe duvarında oturuyorum. Bir fayton önümden geçerken içindeki zat elini sallayarak selam verdi. Ben de selamını aldım. Meğer Said-i Nursi Hazretleri'ymiş. Malum Said-i Nursi İstanbul'a geldiği zaman bütün medreseleri dolaşmış. Onlarla ilgili beyanlarda bulunmuş. Kelami dergahı postnişini Şeyh Muhammed Edat Erbili Hazretleri'ni de ziyaret etmek istemiş. Ziyarette Sami Efendi de varmış. Yani 3 kişi olmuşlar. Bize bu hadiseyi Sami Efendi Hazretleri bizzat anlattı. Said-i Nursi mukaleme olmadan 3 tane soru soruyor. İlk sorusunu sorunca öyle cazip bir cevap alıyor ki heyecanla ayağa fırlıyor. Vallahi doğru diyor. Diğer sorulan cevabı da kendisine aynı şekilde tatmin edince yine ayağa fırlamış. Bu sefer üçü birlikte ayağa kalkmışlar. Said-i Nursi, bana Kadiri yolunu tarif edin demiş. Orada Kadiri dersi vermiş Esat Efendimiz Hazretleri. Zaten tabiatı ona mütemayil. Sonra Esat Efendimiz Said-i Nursi'nin sırtını 3 defa sıvazlayarak ve Sami Efendi'ye dönerek demiş ki, bu Said, yeni Said. Eserlerindeki eski Said, yeni Said ifadelerinin dönüm noktası, yani aslı bu hadisedir. Said-i Nursi Hazretleri'nin hayatının son yıllarında yaşanan bir hadiseyi bizzat Ladik'te Hacı Ahmet Ağa bana söylemişti. Said-i Nursi'ye, ey Said, bütün ömrünü mücahide ve mücadeleyle geçirdin. Manevi makamlardan hangisini istersin diye sorulmuş. Ahmet Ağa, bu soru üzerine bütün ehli dil kulak kesildi diyordu. Said-i Nursi, ya Rabbi, beni kulluğundan reddetme, başka bir şey istemem diye cevap veriyor. Dünyayı sarsan bir hadise olmuştu demişti Ahmet Ağa. Kısa bir müddet sonra da vefat ediyor. Esat Efendi ile buluşmasından sonraki hayatı ve eserleri meydandadır. Mesele bundan ibarettir. Fakir 1985 ve 1990 yılları arasında Mekke-i Mükerreme'de kaldım. O yıllarda Mekke'de kıraat dersi vermiştim. Ümmül Kura Üniversitesi'nde okuyan talebelerimden 2 kişi vardı. Birisi Abdullah Cüheni, diğeri Faysal El-Gazavi'ydi. Sonra onların ikisi de Kabe'ye imam oldular. O yıllarda Musa Efendimiz Hazretleri Umre'ye geldi. Arafat civarlarında bir evde sohbet oldu. Mühendis Ali Kemal Bey'in arabasıyla Mekke'ye dönüyoruz. Arabada Osman Efendi de var. Musa Efendi fakire buyurdu ki, İlhan Efendi, aklımdakini oku bakalım. Evliyaullah'ın küçük gibi zannedilen imtihanlarından birisi. O zamana kadar fakir uslu uslu duruyordum. Bu teklif karşısında bütün hücrelerim harekete geçti. Rabbimin lütfu inayetiyle arzu ettikleri kasideyi okudum. Ali Kemal Bey arabayı sanki bir gelin arabası gibi yavaş yavaş kullanıyor, yol bitsin istemiyordu. Yavaşça Musa Efendi'nin çehresine baktım. Sürur halinde, gözyaşları içinde bir huzur hali yaşadık. Ne arzu edilmişti hocam? Fakirin bir şiiri. Yüce düsturu tarikat, yüce adabı usul. Alınıp deste ezelden sunulur deste usul. Uzanır ta kıyamet bulunur erbabı vusul. Alan el sen, veren esen. Evet ey fahri Rusul. Vurulur Hazreti Musa'ya el-Hak o meşihat mührü. Vurulan Tuğra-i Sami, vuran el-Emr-i Rasul. O gün orada bir şey daha gördüm. Osman Nuri Topbaş Bey Umre'den erken ayrılacakmış. Veda tavafından sonra Musa Efendi'nin dizinin dibine oturdu. Bir evladın babaya hürmetini orada gördüm. O nezaket, o saygı nasıl olurmuş orada gördüm. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2017 sayısından İlhan Armutçuoğlu Hoca Efendi ile yapılan mülakatın 3. bölümünü paylaştık. Teslimiyet mıknatıs gibi çekilmektir başlığıyla yer buluyor dergide bu mülakat. Böylelikle bu mülakatı da tamamlamış olduk 3. bölümüyle birlikte. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Sesli Dergi'de yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.